Şekerden.
Dolayısıyla adımız bile
uygun için. Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba. Birlikteliğimiz başladı sevgili dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz hepiniz Hayatın Sesleri'ne. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Baykal Alavant ve speakeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek sizlerle birlikte olduğumuzu hatırlatarak başlayalım programımıza. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan program boyunca bizlere ulaşabileceğinizi de söyleyelim. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizleri bulmanız, ulaşmanız, buradan programla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi hatta önerilerinizi yollamanız mümkün. Evet, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğine kulak veriyoruz şimdi.
Zaman sesin döndü kulağımda, dedi uykudan bu yan. Yine böyle bir akşamdı, sen gülüyordun ya gözlerimin içine. Fesleğenler boy vermişti, gökten parlak bir yıldız düştü peşime. Sakladım gözyaşlarımı bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler hatıramla, la la la la la la la la la la. Sakladım gözyaşlarımı bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler hatıramla, geçti bahar. Söndü bile bile. Şarkılar söyledi rüzgar, boş bir şarap şişesinin dudağından. Kalbim öyle bir yanmış ki silinmiyor yüzüm hiç, yüzümün yarısında. Sakladım gözyaşlarımı bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler hatıramla, la la la la la la la la la la. Sakladım gözyaşlarımı bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler hatıramla, geçti baharım söndü bile bile.
...15.11 Türkiye'de saatlerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarında sevgili dinleyicilerimiz. Hemen konuğumuzla sizleri tanıştıralım. Ankara Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Yakınları Sosyal, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sayın Bekir Arslan bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz Hayatın Merhaba. Seslerine. Şimdi yetiştirme yurtlarında 18 yaşını dolduran ve o vakte kadar koruma altında olan çocuklar bu yurtlardan ayrılınca tam da tehlike ve istismara açık olabilecekleri bir dönemde kendilerini yapayalnız buluyorlar. Yetiştirme yurtlarından ayrılanların kurmuş olduğu bir derneğin de başkanısınız. Öncelikle bu dernekten söz edelim. Sanıyorum bu amaç için kuruldu derneğiniz. Ne zamandan beri faaliyet veriyorsunuz? Nasıl kuruldunuz?
Öncelikle Türkiye'mizin güzide bir kurumu olan TRT'ye bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için.
Hem şimdiki yayınınızda hem bundan sonraki yayınlarınızda da başarılarınızın devamını diliyorum inşallah.
Teşekkür ederiz.
Evet, Ankara Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Derneği olarak 2012 yılında resmi olarak kurulduk. Neden böyle bir derneğe ihtiyaç var diye düşündüğümüzde devletimiz 18 yaşına kadar bu çocuklarımıza, kardeşlerimize hakikaten güzel imkanlarla bakıyor. Ama asıl 18 yaşından sonra, kurumlardan ayrıldıktan sonra orada sıkıntı başlıyor. Çünkü tabiri caizse sudan çıkmış bir balık misali. Hatta çok dezavantajlı olan kardeşlerimiz var. Annesi ve babası olmayan, hayatta hiç kimsesi, yani daha çok konuşacaksam, hiç kimsesi olmayan kardeşlerimiz, işte burada gidecek hiçbir yerleri yok. Hı hı. İşte burada biz devreye giriyoruz. Yani biz Ankara Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Derneği'yiz ama sadece Ankara'yla kısıtlı bir dernek değiliz.
Sınırlı evet.
Değiliz. Tüm Türkiye'deki ve bu konuda da zaten 52 ilde STK'larımız, yani yetiştirme yurtlarından ayrılanlar derneklerimiz var. Bayağı bir güzel şekilde örgütlendik. Ne istediğimizi, neye hizmet ettiğimizi bilen bir STK'yız. İnşallah daha da güzel şeyler olacak kardeşlerimiz
için. Peki bu yurtlardan ayrılan çocuklar neler yaşıyorlar? Nasıl bir hayat bekliyor onları?
Şimdi onlar nasıl bir hayat bekliyor? Çok güzel bir soru sordunuz. Evet, biraz önce de bahsettiğim gibi 18 yaşı doldurduğu anda, hadi bakalım artık koruma kararın kalkmıştır dendiğinde, dışarıda apayrı bir hayat, ikinci hayat başlıyor. Gidecek hiçbir yeri olmadığında, özellikle kız çocuklarımızın, buradan çok üzülerek söylüyorum. Maalesef çok da açık söylemek istiyorum. Çeşitli yerlerden çıkarttığımız, topladığımız, yani toplumumuzun kültür ahlakına da sığmayan yerlerden çıkartıyoruz, kurtarıyoruz, hı hı, biz o çocuklarımızı, hı hı, kızlarımızı. Ama tabii ki burada bizim yettiğimiz ve yetmediğimiz noktalar oluyor. Çünkü bazen öyle bir anlar oluyor ki, bazen öyle insanlarla karşılaşıyoruz ki, çünkü istismara açık bir alan olduğu için bizim de gücümüzün naçar kalınca.
Bu sizin görüp de yardım elini uzatabildiğiniz çocuklar.
Tabii ki,
belki bir
tabii
o kadar da
bilmediğimiz, duymadığımız, görünmeyenleri
var. Evet.
Bu nedenle işte biz mesela Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na, çok önemli bir kurum bizim için.
Peki bakanlığın desteği nedir bu konuda
size? Şöyle,
bakanlığın
desteği tabii ki hakikaten orada çok mükemmel derecede anlayışla karşılayan bürokratlarımız da var. Ama geçtiğimiz dönemlerde üzülerek söylüyorum, sadece görev icabı, görevini yapan bürokratlarımız da vardı.
Evet.
Gene söylüyorum, özellikle burada sizin huzurunuzda Sayın Fatma Şahin Hanımefendi, şu anki Gaziantep Belediye Başkanımız, birkaç yıl öncesine kadar da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızdı. Sağ olsun bu konuya, bizim çocuklarımıza çok duyarlıydı. Hatta bizim önerilerimizin, sunmuş olduğumuz önerimizde meclisten, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, torba yasadan onun üzerine maddeler geçirttirdik.
Şu anda kaç çocuk ve genç var acaba yurtlardan ayrılan Türkiye genelinde?
Türkiye genelinde çok büyük bir rakamız. Çok büyük bir rakamız. Ailelerle birlikte 2 milyon nüfusa sahip çocuğumuz var.
Hı
hı. Her yıl yaklaşık 1400 tane kurumlardan ayrılan çocuklarımız oluyor her yıl. Haliyle şöyle bir şeyi daha açıklamak istiyorum. 2828 maddesi korumaya ve bakıma muhtaç çocuklara yönelik 3413 denilen de bir madde, kanun.
Ne der o madde ve kanun?
Kurumlarda, yani bu kurumlarda yetişen, işte sevgi evlerinde, çocuk evlerinde yetiştirme yurtlarından ayrılmış çocuklarımıza her kurumda binde bir oranında memuriyetten istihdam edilecektir. Mesela daha öncesinden bu uygulamada yoktu. Vardı, kanunda maddede vardı ama uygulamada yoktu. Hı hı. Bilmeyenler vardı. İşte burada Ankara Yurtay derler, dernek olarak. Gene biz araya girdik, devreye girdik. Anlatılması gereken yerlere çözüm noktası, çözüm önerileri noktasında gittik, izah ettik. Ve çok şükür şu anda geçen yıl 5400 tane kardeşimizi Sayın Başbakanımızın da bizzat katılımıyla Ankara ATO'da, Ankara Ticaret Merkezi'nde o ATO'da 5400 tane kardeşimiz şu anda istihdam oldu. Memuriyete başladılar. Tabii onlar
memuriyete... Darısı diğerlerine.
İnşallah, inşallah. Onlar çünkü memuriyete başladıklarında hayatta elbette ki zorluklarla karşılaştıkları için bir nebze de olsa rahatlatıyor. Hı hı. Sonuçta bir geleceği oluyor çocuklarımızın da.
Evet. Peki siz dernek olarak bu gençlere ne tür hizmetler veriyorsunuz?
Şimdi öncelikle karınca kararınca topluma adapte olmak için, topluma daha faydalı çocuklarımız olması için nereden zarar gelecek, nereden fayda gelecek bilinç altına bir şeylerin yerleşmesi için bir takım projeler düşünüyoruz. Bir takım ziyaretlerde bulunuyoruz. İnşallah birazdan ondan da bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Bir projemiz de var bu konuyla ilgili. Evet. Yarına umudum var diye çok da güzel bir projemiz olacak. Burada işte biz devreye girdiğimizde o çocuklarımız mesela memuriyete nasıl adım atmalıyım diyor, bilmiyor. Biz bütün prosedür evraklarını işte aklınıza gelebilecek her türlü kimlik bilgilerini veya nasıl dilekçe yazılacağını bilmiyor bu çocuklarımız.
Peki üniversite okuma şansları yok mu? Sadece var, iş hayatına var mı atılmalarına yardımcı oluyorsunuz?
Tabii ki üniversite okuma şansları var. Hı-hı. Hatta biz her defasında gerek sosyal medyadan olsun gerek görsel medyadan olsun sürekli duyuruyoruz. Okuyun, okuyun, okuyun. Hı hı. Üniversite mezunu özellikle şu son 5 yıl içerisinde oran bayağı bir yükseldi. Çocuklarımız üniversite okuyor. Hatta yüksek lisans yapmaya başlayan çocuklarımız
Peki,
var.
Peki üniversite okurlarken maddi ve manevi desteği nereden buluyorlar?
Üniversite okurken çocuklarımızın üniversite...
Sizin yani, bu anlamda bir katkınız var mı?
Hayır. Dernek olarak bu anlamda katkımız yok. Maddi anlamda bir katkımız yok ama manevi anlamda bilinçlendirme adı altında çok büyük katkımız var.
Neler yapıyorsunuz?
Şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki kesinlikle koruma kararının kaldırılmaması, devam etmesi... Çünkü yani 28'e 28 bakıma ve muhtaç çocuklarımız okul eğitimi bitene kadar kurumda kalmak zorunda diyor. Yani eğitimini tamamlattırana kadar koruma kararı kaldırılmıyor bu çocuklarımızın. Hı hı. Yani gene devletimizin himayesi altında.
Yurtlardan faydalanabiliyorlar.
Tabii ki. Yurtlardan işte sevgi evindeyse veya çocuk evindeyse veya grup evindeyse bu çocuklarımız aynı şekilde hayatlarını orada idame ettiriyorlar. Okulu, eğitimi bittiği andan itibaren de kurumla ilişiği kesiliyor.
Peki bunu diğer çocuklar için örneğin evlenene kadar ya da bir iş bulana kadar sağlatamıyor musunuz, sağlayamıyor musunuz acaba?
Gönül istiyor. Evet. Gönül istiyor. Çünkü güzel bir şey. Ama maalesef işte bu konuyla ilgili şimdi gene bizim çalışmalarımız var. İnşallah yakın zamanda tekrar meclis ziyaretlerimize başlayacağız.
STK'ların bu konuda desteği herhalde tabii fazladır
ki,
size.
Tabii ki. Mutlaka biz yani biraz önce söylediğim gibi hani gönül elçiliği çok önemli bir şey.
Evet.
Çünkü biz bunu gönül işiyle yapıyoruz. Evet. Artı bir de buradan hani şunu da söylemek istiyorum. Ben de bu kurumda yetiştim çünkü. Hı. Ben de yetiştirme yolunda büyüdüm. Hı hı. Çünkü hani Nasrettin Hoca'nın güzel bir lafı vardır. Damdan düşeni getirin bana demiş. Evet. Biz de damdan düştük. Evet. Damdan düştüğümüz için biz zamanında yaşadığımız sıkıntıları şimdiki kardeşlerimiz çekmesin diye o nedenle elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ne mi yapıyoruz? Çok şey yaptığımızı inanıyorum. yardımsever.
En azından insana... böyle bir derneğin olduğunu bilmeleri, dernekte çalışanların da kendilerinden olduklarını bilmeleri
tabii.
çok önemli.
Kesinlikle.
Yani o düşüncelerini, duygularını paylaşırken karşısında kendisini çok daha rahat anlayabilecek insanların olduklarını bilmeleri bile çok
tabii
büyük
ki,
bir avantaj gerçekten.
Mesela o kurumda kalan veya kurumdan çıkmış olan bir çocuğumuzla siz konuştuğunuz anda çok resmi bir konuşma geçer veya bir kısa bir diyalog geçer. Ama biz karşısına geçtiğimiz zaman hani bir tabir vardır ya, ciğerini bilirim derler.
Evet.
Biz tabiri caizse hakikaten özünü ciğerine kadar biliyoruz, anlıyoruz. Bakışlarından bile anlıyoruz. Ne anlatmak istediğini çok iyi anlıyoruz. Tabii ki burada da bizlere de çok büyük görev düşüyor. Ama burada da STK'lar olarak vatandaşlarımızın, halkımızın da bize destek çıkması gerekiyor burada.
Elbette.
Çünkü
zaten bu bir toplum meselesi.
Tabii ki toplum meselesi. Yani topluma idame ettirilmesi gerekiyor, topluma kazandırılması gerekiyor. İnanır mısınız? Her geçen saniyesi dahi aleyhine olan kardeşlerimiz var.
Evet.
Bakın, dakika demiyorum. Her geçen
doğru
saniyesi dahi.
Evet.
Özellikle 18 yaşını doldurup da kurumdan ayrılıp da hiçbir gideceği yer olmayıp da dönüp son kez bir ayrıldığı kuruma bir arkasına şöyle bir bakıp eyvah şimdi ben ne yapacağım, nereye gideceğim diyen çok kardeşlerimiz var.
Hı hı.
İşte burada Aile Bakanlığı'na çok iş düşüyor. Burada belediyelerimize çok iş düşüyor. Anlatıyoruz, anlatmaya devam edeceğiz, çözüm üretmeye çalışıyoruz, etmeye devam edeceğiz.
Evet.
Yılmak yok.
Ama onların artık öyle bir dernekleri var. Hemen
tabii ki, kesinlikle.
Başları sıkıştığında
onların,
size müracaat edebileceklerini Ankara biliyor olmaları bile.
Var, kesinlikle.
Güzel. Şimdi projeler dediniz. Yarına
evet.
umudum var projenin
evet, yarına
adı. Az
var.
Önce bahsettiniz. Nedir bu projeden? Birazcık söz edelim lütfen.
Şimdi şu an için tabii ki biz bunu başkentimizde Ankara'da düşünüyoruz. İnşallah bunu daha da yaygınlaştırabilirsek, tüm illerimize yaygınlaştırabilirsek ne mutlu bize. Şu an için Çankaya, Etimeskut, Yeni Mahalle, Keçiören, Altındağ, Akyurt, Pursaklar, Mamak, Sincan, Gölbaşı. Tabii ki katılım isteyen olursa diğer kardeşlerimizden de, diğer ilçelerimize de bunu yayacağız. Şimdi burada bu projemizde 100 tane genç kardeşimize iki ayrı grup halinde eğitim görecek sosyo-kültürel etkinliklerde birleştirmeyi düşünüyoruz inşallah.
Evet.
Burada birinci şeyi tabii ki kurumdan ayrılan işte özellikle 18-29 yaş arası 100 gencimizin hayata hazırlanmalarını ve toplumda rehabilitasyonlarını sağlamak üzere kişisel gelişim, motivasyon ve kariyer planlama eğitimlerini vereceğiz inşallah. İşte satranç beyin jimnastiği yaptıran en güzel sporlarımızdan hı-hı. birisidir. Satranç sporunu sevdirmek üzere eğitim vereceğiz. Hatta kardeşlik gökkuşağı satranç turnuvasını başlatacağız inşallah. Yetiştirme yurtlarından ayrıldıktan sonra uyum sorunları nedenleriyle iş ve meslek sahibi olmayan, kamu görevlerinden uzaklaştırılan, biz ona bir nevi de işte müstafi diye adlandırdığımız hı hı. kardeşlerimiz, gerek özel sektörden işte iş bulamayan bu dezavantajlı kardeşlerimizi hedef kitleyi topluma ve iş hayatına entegre etme katkı sağlayacağız bu projemizin
proje
içerisinde.
Kapsamında.
Tabii bu proje kapsamında. Gene biraz uzun ama zamanımız var mı bilmiyorum ama.
Evet. Yaklaşık bir dakikamız, iki dakikamız var.
Peki buyurun. Çok hızlı geçeyim o zaman ben. Gene yetiştirme yurtlarında rol modeller belirleyip ve yeteneklerine göre meslekleri tanıtıp yeni istikrarlı ve real nitelikte kariyer planları yapma yol ve yöntemini öğretmek hı hı. için inşallah bu proje kapsamında yine yol alacağız. Milli ve manevi değerlerine bağlı toplumsal hayata aktif katılan bireyler olmalarını sağlayacak. Bu çok önemli. Bakın altını çok özellikle
peki
çiziyorum.
Ne yapacaksınız tüm bunlar için? Seminerler mi düzenleyeceksiniz?
Bunlar için
ya da
tabii ki. Bakın,
nasıl katılacaklar?
Şimdi nasıl katılacaklar bu kardeşlerimiz? İnşallah en kısa zamanda buradan da söylemek istiyorum. 31 Ocak tarihinde bir bu kitleye hitap etmek için bir kahvaltı düzenlemeyi düşünüyoruz Ankara Yurtaydere olarak. Hı hı. Sağ olsunlar, burada da tabii ki proje koordinatörlerimiz de çok önemli. Onları da inşallah sizin de tanımanızı isterim. Gözlerinde ışıklar var. Hı hı. Bizim çocuklarımız için, kardeşlerimiz için onlara da çok güzel koşturmaları var. Burada sizin huzurunuzda da onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
Evet.
İnşallah bu projede de başarılı olacağımıza inanıyorum. Güzel de bir proje olacağını düşünüyorum. Hatta bir projemizin bir programda sizi de davet etmek isteriz.
İnşallah, İnşallah tabii ki. İnşallah. Daha nice güzel projelere imza atmanız dileğiyle. Hani dediniz ya, gözlerinde ışıklarla çalışıyorlar diye. İnşallah evet. O ışıklar o çocukların, o gençlerin gözlerine de yansır. Toplum olarak böyle de bir sorunumuz İnşallah. Kalmamış olsun. Güzel İnşallah. Günlerde yine görüşmek dileğiyle. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Size çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sağ olun.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz de sizlere başarılar diliyoruz.
Teşekkür ederiz. Ankara Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Yakınları Sosyal Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sayın Bekir Arslan'dı konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
Sizin orada aşk derlermiş sevdaya. Ömrü benzer akan bir testi suya. Demişler inanmışsın onlara. Bu değil sevda, inan bana. Masal dair Kerem ile Aslı'ya. Cezasına ah gölgesi sandım kendi aslında. Karaç razı cezasına. Olamam ki sevdalığımın yarısı. Bende kalır yüreğimin yarası. Ah, dil
15.30 Türkiye'de saatlerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Gaziantep'e uzanmak istiyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Sayın Serdar Tolay telefon attığımızda. Efendim merhabalar, iyi günler.
İyi günler diliyorum Nilgün Hanım. Tüm dinleyicilerimize hayırlı bir gün, hayırlı bir akşam olmasını temenni ediyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Öncelikle tebrik ediyoruz. Çünkü Gaziantep gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün, UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağına girdi. Birazcık bize bu süreçten söz eder misiniz lütfen? Ne oldu, nasıl girdi, nasıl seçildi?
Evet. Şöyle, UNESCO'nun birçok çeşitli kültürel alanlardaki faaliyetleri var ağlar üzerinden. Bunlardan bir tanesi de gastronomiydi. Biliyorsunuz Gaziantep'imizin mutfağı çok eskiye dayanan bir kültürel ve sosyal bir şehir olduğu için oldukça geniş idi. Biz bunu değerlendirmeyi istiyorduk. Zaten geçmiş dönemlerde bir müracaat söz konusuydu ama o müracaatın kabul görmediğini görmüştük. Sayın Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in bizlere direktifiyle, onun geniş vizyonu çerçevesinde bu işi yapabileceğimizi bize hedef gösterdi. Ve biz profesyonel bir destek alarak da bir dosya hazırladık. Ama hiç de kolay olmadı bu dosyayı hazırlamak. Çünkü bir UNESCO yaratıcı şehirler ağında gastronomiye girmek bir yemek tarifi değil. Bu gastronomi alanında bu zamana kadar yapılmış olan yemek çeşitlerinin nereden köken aldığı, tarihsel gelişiminin ne olduğu, ne için yapıldığı, hangi mevsimde yapıldığı, bir geçmişinin olması, bugüne taşınması ve ileriki nesillere sürdürülebilir bir şekilde aktarılması gerekiyor. Ticaret alanına dönüşmesi, turizm alanına da katkısının olması, ihraç edilebilir bir boyut kazanmış olması, hakkında çalıştaylar yapılmış, araştırmalar yapılmış bir yapının olması, üniversitelerle bilimsel anlamda bunların çalışılıyor olması, ki bizim Gaziantep Üniversitesi'nde çok önceden kurulmuş bir gastronomi bölümümüz vardı. Biz onların bu konuda çok desteğini aldık. Çok önemliydi bizim için. Sivil toplum kuruluşlarımızdan çok büyük destek aldık. Ticaret odası, sanayi odası, efendim ilgili sivil toplum kuruluşları. Bunlardan hepsinden beraber bir masanın etrafında birleştik. Şehrimizin daha önceden ileri gelen, bu konuda kitaplarını yazmış insanları da kendi aramızda kataraktan bir dosya hazırlığına girdik. Fakat UNESCO'ya gönderilecek olan dosya boşluk, yani harfler yazılırken bile boşluğun bile karakter olarak sayılındığı ve sınırlaması, kotasının olan bir dosya olması gerekiyordu. Fransızca olarak başvuruyorsunuz. Buna biz bir profesyonel destek aldık. Şu anda kulakları çınlasın, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hocamız Namı Kemal Döleneken hocamız Edirne'den bu konuda bizlere destek verdiler. Aynı zamanda şu anda Yesemek ve Zeugma ile ilgili, antik kentlerle ilgili UNESCO'ya başvurumuzu hazırlıyor aynı zamanda. İnşallah o alanda da bizler UNESCO'ya dahil olacağız. Dolayısıyla böyle bir dosyayı 15 Haziran'da biz teslim ettik UNESCO'ya. Tabii bu mukabilde UNESCO ile sıkı temaslarımız oldu. Yine kendisine UNESCO daimi temsilcimiz Hüseyin Avni Bozsalı Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Onun çok büyük desteğini gördük. Oralara gittik birebir oradaki heyetlerle. UNESCO Başkanı Irina Bukova hanımefendiyle bizleri görüştürdü. Oradaki değerlendirme komisyonlarıyla bizler bir çalışma yaptık aynı zamanda dosya üzerine. Böyle bir yapıda iki tane de Antep mutfağını UNESCO gibi bir yerde iki resepsiyonda buradan oraya taşıdık. Yaklaşık 1500 kişiye orada resepsiyonda sırf Antep yemekleri sunuldu. Bir Dede Korkut masallarının, Dede Korkut'un ilk kitabının 200. Yıl dönümü münasebetiyle olan bir resepsiyondu. Diğeri de
ne vardı mutfakta?
Antep yemeklerinin tümüyle, yuvarlamasından tutun, eşkili ufak köftesi, lahmacunu, işli köftesi, yani aklınıza gelemedik işte salata çeşitlerimiz gibi, mecmek köftesi gibi çeşitlerimizin her birine UNESCO'nun çok küçük bir mutfağı vardı. Yani yaklaşık ne diyeyim 20 metrekareli çok küçük bir mutfağın içerisinde 3 günlük bir çalışma neticesinde sağ olsun bizim mutfak sanatları eğitim merkezimiz var MUSEM belediyemize ait. Onun aşçıları, onun çalışanlarıyla beraber orada hakikaten bir mucize gerçekleştirildi. Çok da beğeni aldı. Tabii bu gibi çalışmalar, kulis çalışmaları diyelim biz bunun adına, yapmak çok önemliydi. Bu evet. Zamana kadar da 9 tane, 8 tane şey il UNESCO gastronomi ağına katılmış idi.
Evet. Şimdi Sayın Tolay, öncelikle kutluyoruz. Hani dediniz ya daha farklı alanlarda da sesimizi duyuracağız diye.
İnşallah.
O daha farklı alanlardaki başarılarınızı da duyurmak dileğiyle çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Başarılarınızın devamını diliyoruz.
Hanımı, zamanınızı ayırdığınız için ve sesimizi duyurduğunuz için.
Biz teşekkür ediyoruz efendim. İyi günler, hoşça kalın.
İyi günler efendim.
Zihin vesaire. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı Doçent Doktor Sayın Sinan Canan yine bizlerle birlikte. Merhabalar.
Merhaba.
Hoş geldiniz. Evet, bugün hayatı konuşalım istedik. Hayat o kadar garip ki kiminin umurunda değil, kimileri için de en ufak şeyler bile dert, kimilerine göre ise çok karmaşık. Bu karmaşıklığın sebebi nedir diye bir başlayalım isterseniz. Aslında karmaşıklığın bir tarifini yapmak gerekiyor herhalde önce, değil mi?
Şimdi karmaşıklık ve kargaşa kelimeleri genellikle çok karışıyor. Önce söze çok güzel girdiniz. Yani hayat kıymetini bilmek için ne olduğu üzerinde ciddi düşünmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi hayat aslına bakarsanız. Hayat, yaşam henüz daha tarifi yapılabilmiş bir şey değil. Bir işte cansız gördüğümüz bir objeden, bir taştan, bir masadan neden farklı olduğumuzu doğru dürüst tarif etmekten bile aciziz. Çünkü kimyasal bileşimimiz tamamen bakarsanız cansız maddeler gibi. Hı hı. İşte bir taşta efendim, bir akan suda ne varsa bizde de yaklaşık olarak o var. Ama o kadar olağanüstü bir şey ki bu kadar basit bir maddeyi alıp son derece komplike bir hale getirebilme gücünün adı aslında canlılık. Hı hı. Mesela ben beynimizin tarifini verirken işte hepimizin mutfağında bulunan malzemelerden oluşur diye anlatıyorum. İşte 1 litre su, 160 gram yağ, 110 gram protein, 15 gram şeker, 10 gram da tuz. Beynin formülü budur. Ama beyin dediğim şey evrendeki en karmaşık şeydir. Nasıl oluyor bu? Bu evimizdeki malzemeler nasıl
Tabii
bu kadar?
Çok basit, çok Tabii, sade görünüyor.
Aynen, çözülemez bir karmaşıklık nereden geliyor? İşte yaşam dediğimiz organizasyon sistemi çok karmaşık.
Hayatı da mı böyle yaşıyoruz?
Aynen, tabii, yani bütün hayat bizim zaten insan olmamız ekstra bir karmaşıklık getiriyor. Bir de zaten sadece canlı olmamızın getirdiği bir karmaşıklık var. İnsan olma bunun üzerine biraz krema gibi böyle. İkisini aslında farklı farklı değerlendiriyoruz ve o yüzden birçok bilim dalımız var. Biz mesela biyoloji olarak, işte sinir bilim olarak işin biyolojik kısmıyla ilgileniyoruz. İşte psikoloji insanın o bütün davranışsal sistemi, sosyoloji malum onlar arasındaki ilişkiler. Ama hala bir şey çözebilmiş değiliz, onu da söyleyeyim. Ama karmaşıklık meselesini anlamaya başladıkça meselelere farklı bir açıdan bakma şansımız da oluyor. 1960'lardan itibaren kabaca bu bakış en azından bilim dünyasına girmeye başladı. Yoksa bundan çok önce yüzlerce yıldır insanların aslında sahip olduğu bir bakış açısı, bilim biraz geç keşfetti diyelim onu. Öncelikle karmaşık dediğimiz şey şu. Nispeten basit ve anlaşılabilir bileşenlerden oluşan sistemler vardır. Fakat bu sistemleri bir araya koyduğunuz zaman bu bileşenleri aralarındaki etkileşim o kadar çetrefilli bir hale gelir ki siz bunun ne yapacağını öngörememeye başlarsınız. Bu öngörülemezlik hali kuralsızlıktan gelmez. Orada bir takım kurallar vardır. Fakat kurallar sizin öngörüp hesaplayabileceğinizin üzerinde karışıktır. Bundan dolayı o sisteme başı bozuk ya da kuralsız bir sistem diyemezsiniz. Kurallı bir sistem de diyemiyorsunuz çünkü kuralını çözemiyorsunuz. Hı hı. Karmaşık sistem ya da kaotik sistem demek bugün bilimin yeni bulduğu bir terminoloji aslında. Hı hı. Ve bizler birer Kaotik sistemimiz, bizim oluşturduğumuz toplumlar birer kaotik sistem. Onlara biraz bu karmaşıklık gözüyle bakmak daha uzaktan resmi daha güzel görmemizi sağlıyor açıkçası.
Evet. O zaman karışıklığı ortadan kaldırmanın yolu sadeleştirmek, basitleştirmek diyebiliriz. Aynı beynin yapısında olduğu gibi.
Aynen. Benim genelde savunmaya çalıştığım bir şey var. Yaşam en iyi yaşamanın yolu tabiatta süren süreçlerden, süre giden süreçlerden örnek almak aslında. Tabiata baktığınız zaman çok karmaşıkmış, anlaşılmazmış gibi görünen birçok şeyin çok sade kurallara dayandığını görüyorsunuz. Bizler ise mesela ülkemizi diyelim düzene sokmak için bir anayasa yapmaya kalkıyoruz. 180-200 madde dolduruyoruz oraya. Ve her işlenen suç için, her cürüm için yeni bir madde ilave etmek zorunda kalıyoruz. Halbuki tabiat mesela böyle işlemiyor. 3-5 tane basit kuralla kocaman kuş sürüleri, kocaman ekosistemler, denizler, dağlar, her şey, atmosferimizdeki hareketler, bunların tamamı çok az sayıda sade kuralla gerçekleşiyor. Dolayısıyla aslında insan hayatında bence bu yöntemle tekrar bir gözden geçirmek çok faydalı. Ben şahsen bunu kendimde yapmaya çalışıyorum. Sade kurallarınız ve ilkeleriniz varsa geri kalanı tamamen teferruat oluyor ve biraz daha rahat yaşıyorsunuz.
Evet. Peki basit gibi görünen bir şeyin arkasında da karmaşıklık olamaz mı? Karmaşıklık göremez miyiz?
Zaten düzey, baktığınız düzey meselesi. Bu dünyaya yeterince yakın baktığınız her yerde karşınıza yeni detaylar çıkıyor. Buna bilimde fraktal yapı deniyor. İç içe geçmiş bir örüntüler var. Siz belli bir düzeyden diyelim ki bir aynayı düz görüyorsunuz ama aynaya elektron mikroskobuyla bir bakın. Dağlar, dereler, vadiler var orada. Çok düzensiz bir yüzey var. Bir düzey daha aşağı indiğinizde atomlar alemini gördüğünüzde orada da başka düzen karşınıza çıkıyor. Onun altı bambaşka bir kaos. İşte atom altı parçacıklar, şunlar bunlar. Baktığınız düzeye ve ilgilendiğiniz birime göre açıkçası doğada algıladığınız karmaşıklık değişiyor. Şimdi biz tıpta mesela hastalıkları tedavi etmek için farklı yaklaşımlar hep öneriliyor farklı kişiler tarafından, farklı ekoller tarafından. Bir tanesi insanı bir makine gibi ele alalım. Bütün yedek parçalarının çalışma durumunu bilelim. İşte hastaysa vücuduna giren mikrobu tarif edelim. Ya da işte bir tarafında kanser gibi doku oluşmuşsa gidip onun sınırlarını çizip onu öldürelim falan gibi. Böyle bir makineye müdahale eder gibi düşünüyoruz. Parçalar üzerinden bir sonuca varmaya çalışıyoruz. Ve yüzyıllardır başarısız oluyoruz. Çünkü en azından son 100-200 yıldır modern tıp mesela kronik hastalıkları tedavi etmede çok başarısız. Hı hı. Mesela hala kanser gibi, AIDS gibi konular hala çaresi yok biliyorsunuz. Sistem bakışı dediğimiz şey ise, bu karmaşıklık bakışı ise, mesele biraz yukarıdan bakmayı gerektiriyor. Bu da bize bu eski şifacıları falan çağrıştırıyor. Onlar biraz böyle hastalık isimlerini bilmiyorlar. Herhangi bir farmakolojik ilaç bilmiyorlar. Öyle bir gündemleri yok. Her insanı ayrı bir alem olarak alıp, onun bütün yaşantısı, çevresi, yediği, içtiği, eşi, dostu, akrabaları, bütün onu etkileyen her şeyle birlikte o insanı değerlendirip yaşamında yanlış giden şeyleri düzeltme yoluyla aslında bir sonuç olduğuna inandıkları rahatsızlıkları ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bizim için rahatsızlıklar şu anda mesela savaşılması gereken düşman ama böyle bütüncül bir bakış açısında aslında bir işaret. O yaşamdaki problemlere dair işaretler olarak gören bir tıp yaklaşımı da var. Tıbba bile sirayet ettiği için özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Bu bakış açısı çok devrimsel bir şey getiriyor aslında. Tabii dinleyicilerimiz çoğu muhtemelen aktif olarak bilimle ya da tıpla uğraşmıyorlardır. Benim bunu herkese anlatmaya çalışma sebebim yaşamımızdaki her türlü hani tırnak içinde problem olarak gördüğümüz şey aslında tek başına çözülemeyen ama bütün içerisinde uyarıcı bir anlam ifade eden özellikler sergiler. Çocuğunuzda mı bir problem yaşıyorsunuz, işinizde mi bir sıkıntı var efendim? Aklınıza ne gelirse yani yaşamda işte her sabah trafiğe mi takılıyorsunuz, ona mı sinir oluyorsunuz, işte midenize ağrılar mı giriyor? Bunların tamamı bir bütün halinde yaşamınızı düşündüğünüzde
karmaşık
neden diye sorduğunuzda aslında basit sebeplere dayanıyor. Biz sonuçlara odaklanıp karmaşıklaştırıyoruz.
Belki basiti küçük gördüğümüz için.
Aynen öyle. Hani böyle basit açıklamalar evet bizi tatmin etmiyor çünkü biliyorsunuz mesela şimdi bir doktora gitseniz size şu 10 sayfa bir tahlil raporu çıkarsalar evet, hiçbirini anlamadığınız doktor. O sonuçlara çok hoşunuza gider. Ama aslında yani çok farklı tecrübelerde herkes yaşamıştır eminim bu konuda. Bazen bir güler yüz, bazen bir güzel söz sizi yıllar süren sıkıntılarınızdan bir anda da çıkarabiliyor. Karmaşık sistem dediğimiz şey, karmaşıklık dediğimiz şey çok büyülü bir şey. İşte ona bu gözle bir bakmaya başladığımızda yavaş yavaş hayatımız değişiyor. Ben şahsen bireysel olarak o kadar işte bilim tahsili aldık, işte tezler yaptık bir şeyler falan ama arada bir iki üç adım geri atıp da gerek kendi hayatıma gerek öğrendiğim şeylere uzaktan bakma alışkanlığını geliştirebildikçe çok daha hızlı yeni şeyler öğrenebildiğimi fark ediyorum. Hmm. Ve bu sadece bilimsel anlamda değil, görgü anlamında, hayat anlamında biraz kendimize uzaktan bakma talimleri yapmamız lazım. Zaten biliyorsunuz bu aralar çok moda meditasyon falan gibi teknikler. Evet. İnsanlar bunu niye yapıyorlar? Bir şu sürekli günde 70 bin düşünce üreten otomatik olarak şu beyni bir susturalım da hani izin verelim kendimize, şöyle bir hiçbir şey yapmadan gelip geçen düşünceleri izleyebilmeye bir fırsat tanıyalım diye yapılan şeyler.
Ama yine de severiz onu herhalde. Çünkü demez miyiz, tüm karmaşıklığına rağmen hayat yine de güzel.
Elbette. Yaşama içgüdümüzün zaten bir canlı olarak çok temelde yer aldığını söylemeliyim bir kere. Hı hı. Bunu seviyoruz ama bazen öyle bir hale geliyor ki yaşama içgüdümüz sayesinde hayatta kalacak kadar yaşamaya mecbur hale getirilebiliyoruz. Bir de yani çok uç örnekleri de gördük, filmlerde de bunlar resmedilir. Son derece kötü ve imkansız koşullarda işte bedenen bir sürü başına dertler gelmiş insanlarda bile müthiş bir mutluluk izleyebilirsiniz. Yani bu tamamen insanın kendi algı dünyasında meseleleri nasıl değerlendirdiği ile ilgili. Ben hep beyinle ilgili konuştuğum için bunu beyine bağlayacağım. Gördüğümüz, duyduğumuz, tattığımız, kokladığımız, düşündüğümüz ve hatırladığımız her şey beynimizin içerisindeki elektrik sinyallerinin aracılık ettiği bir içsel yorum aslında. Ve siz bu içsel yorumu, yani kafanızın içindeki yorumu aslında değiştirebiliyorsunuz. Üzerinde nasıl çalışacağını bilirseniz, belli bir süre sebat ederseniz, mesela zihninizde kötü olarak bildiğiniz, sizi rahatsız eden birçok şeyi her düşündüğünüzde sizi mutlu edecek şeylere bile dönüştürebiliyorsunuz. Bunun bir sürü tekniği var.
O zaman çünkü, bunları da ilerleyen programlarımızda tabii, konuşalım lütfen.
Bu cihazın özelliği şudur. Yazılımı, donanımını değiştirebilen dünyadaki tek bilgisayar örneğidir. Siz düşündükçe beyninizi değiştirirsiniz. Bu değişimi de eğer istediğiniz yönde yaparsanız hani mutluluk içimizde diyorlar ya espri olarak, ben biraz onu beynimizde diyorum. Gerçekten onu yöntemlerini öğrenmek lazım.
Evet. Şimdi az önce dediniz ya, bilimin de üzerinde durduğu konulardan biri karmaşıklık, basitlik diye. Bilimin bile çözemediği bir konuyu biz kendimiz nasıl çözeceğiz diye düşünüyor olabilir dinleyicilerimiz aslında.
Ben şunu söyleyeyim. İnsan zihni, insan kapasiteleri şu andaki bilimi kat be kat aşacak kadar yetenekli. Bilim bir araç.
Beynin yapamayacağı bir şey kesinlikle. Yok diyorsunuz. Yani.
Bakınız, bir örnek vereyim. Eşinizin, dostunuzun, bir arkadaşınızın yüz ifadesinden saniyenin beşte biri kadar sürede duygu okuma gibi bir sisteminiz var. Biz bunu bilgisayarlara taklit bile ettiremiyoruz. Ve yani bunun nasıl olduğunu bile çözemedik. Ve insanların davranışlarından adeta kehanete benzer çıkarımlar yapıp işte bazılarının sırf görünüşünden ya da konuşmasından bir yakınlık hissedip ya da bir itilme hissedebiliyoruz. O insanlarla görüşmek istemeyebiliyoruz. Ve bunlar önemli bilgi biçimleri. Beynin hala bunları nasıl yaptığı konusunda bir fikrimiz yok. Ama emin olun bu hayatta...
Bunları yıldızlara bağlayanlar var ama tabii ki tamamıyla beyin... Yok,
bilimsel çok açıklaması çok kolay. Hı-hı. Yani açıklaması kolay, mekanizmasını bilmiyoruz yalnız. Binlerce yıldır insan türünün dünyada hayatta kalmasını sağlayan esas yetenekleri bunlardı. Ama bugün bunları çok kullanamıyoruz, onu da söyleyeyim. Tekrar hatırlatmak bizim işimiz aslında. Şu anda gidelim çok da fazla kalmadı ama o otantik köy yaşamında insanların yaşamlarını hangi bilgilerle sürdürdüklerine, işte bir yıl boyunca başlarına gelecek her şeyi doğadaki ipuçlarından nasıl okuyabildiklerine, hayvanlarının ne kadar keyifli ya da keyifsiz olduklarına göre işte önlerindeki haftanın planını yapmalarına varana kadar doğayla bütünlük içinde yaşayan insanın kullandığı kabiliyet bugün bizim hayal edebileceğimizin çok ötesinde. Hı-hı. Şehir yaşamı bizim için basitleştirilmiş bir yaşam. Dolayısıyla beyni çok az yeteneğini kullanıyoruz burada.
Ama biz yine de onu o karmaşık hale getirmeyi başarıyoruz.
Tabii. İşin içinden çıkamıyoruz. Bizim sıkıntımız, kendimize doğal olmayan bir sistem kurduk ve onun sıkıntısını yaşıyoruz. Ne kadar doğayla temasta olursak, bu işin sırrı budur, o kadar daha iyi olacağız yani. Bunun başka
bir beynimizi mi boşaltıyoruz, rahatlatıyoruz acaba?
Şöyle, bizim beynimiz karmaşıklığı çözmek üzere yapılandırılmıştır. Hı hı. Mesela içinde bulunduğumuz binaların hep dörtgen, eşyaların düzgün, yolların düz olması bizim beynimiz için sıkıcı ve yeknesak bir durum. Halbuki bir dağ patikasında yürürken her an milyonlarca detayla karşılaşırsınız ve beyniniz buna aşinadır. Bunun için de gelişmiştir.
Virajlı yollarda trafik kazasının az olmasının sebeplerinden biri uyanık belki de bu değil
tabii
mi?
Tabii ki uyanık oluyorsunuz. Hı-hı. Yeknesaklık insanın beynini devreden çıkaran bir şey. Hı-hı. Biz çünkü doğada çok böyle bir şey görmedik ama şu anda kendimiz için yarattığımız medeniyet genellikle böyle. Hep böyle kolay, konforlu şeyler yapalım diyoruz ama yeteneklerimizi de maalesef köreltiyoruz bu sırada.
Evet, karmaşıklığına rağmen hayat yine de güzel diyoruz ama biz yine evet. de onu basitleştirmenin yollarını bulalım, yollarını seçelim.
Evet,
değil mi?
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sinan Canan. Haftaya yine birlikte olacağız. Beynimizin o işlevlerinden söz etmeyi sürdüreceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı Doçent Doktor Sayın Sinan Canan'dı konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Kaybetmekle yüzleştim dün gece, restleştim korkusuyla. Ne tuhaf şey ki düşüncesi dahi yetti mahvolmama. Hey gidi ben sana ne oldu böyle ki emindin aşksızlıktan. Yalnızlık fihriste eski sevgili muafsın mutsuzluktan. Saçlarından, gözlerinden, bende duran sözlerinden. Senden benden bahsetmem lazım, kim varsa umudunu kaybeden. Saçlarından, gözlerinden, bende duran sözlerinden. Senden benden bahsetmem lazım. Benzerliğimiz aynıyla kavgalı olmaktan. Ne güzel zamanlama, tesadüf mü sanma. Muafsın mutsuzluktan, saçlarından, gözlerinden, bende duran sözlerinden. Senden benden bahsetmem lazım, kim varsa
İşte sonuna geldik Hayatın Sesleri'nin. Bugün de sevgili dinleyicilerimiz Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar. Bugünkü programı siz sevgili dinleyicilerimiz için Baykal Alavant vardı. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba diyeceğiz sizlere. Haftanın son gününde yine beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gar 28, Bilecik 25, Yamama
25. Kullanmayan, ısıya dayanıklı cam.
Buralarda çok güzel.